Ayrım 14.
Yeniçeriler daha önceki dönemde çıktıkları seferlerde bol ganimet toplamaya alışmış bulunuyorlardı. Ancak 2. Mehmet tahta çıkınca bütün düşmanlarıyla barış yapıyor ve sefer işlerini bir plan dahilinde strateji ve taktik uygulayarak gerçekleştirmeyi amaçlıyordu. Ancak barış anlaşmaları ganimet toplamaya alışan Yeniçerileri rahatsız ediyordu. Padişah nihayet Karaman oğullarını da affediyor, kısa sürede savaş ihtimalini ortadan kaldırıyordu. Ancak maddi çıkarlarını tüm dünyevi ve uhrevi erdemlerin üzerinde tutan devşirme Bektaşiler hemen toplanıyorlardı. Karaman'dan Bursa'ya dönerken gerçekleştirdikleri bu toplantıda padişahtan isteklerini ve beklentilerini bahşiş adı altında talep etmeyi kararlaştırıyorlardı. Nitekim padişahımızın birinci seferidir. Şükrani-i zafer olmak üzere umuru şahanede çalışanlara ihsan gerektir diyorlardı. Ümera bu durumu padişaha kulların bahşiş ister diyerek zorbalığı uygun bir kılıfa sokarak ve yumuşatarak iletiyorlardı. Ancak padişah söylenenleri dinlemiyor ama amacını göz ardı etmemek için sinirlerine hakim oluyor ve hiç tereddüt etmeden atını toplanan Yeniçerilerin üzerine sürerek aralarından geçip gidiyordu. Ancak otağına geldikten sonra Yeniçeri ağası Kazancı Doğan'ı yanına getirterek dövdürüyor, cezalandırıyor ve azlediyordu. Taife-i Yeniçeri yolun üzerinde müsellah, silahlı iki saf durdular. Padişah-ı Muzaffer aralarına geldiği gibi badehu israr-ı duayı bendegâne, padişahımızın ilk seferidir, kullara ihsan gerek idiler. Ama yolsuzluk üzere yol üzerinde durup bu sureti namütevekkiyle tevakku ittikleri, hatırı atırına boş gelmeyip kapı olmasına havale itti. Saadetle nüzul buyurduğu gibi divan oldu, emretti, yaya başlarını getirtip bu edepsizlik sizin kusuru aklınızdandır deyip bastırıp yüzer çomak vurdu ve az üdüp kapıdan sürdü. Ordinarius Profesör İyi Hakkı Uzun Çağşılı cilt 1 adı geçen eser sayfa 338 dipnot no 2 tarihi Ebu'l-Fetih Dursun Bey sayfa 35. Ancak bir süre sonra yeniden sefere çıkaracağı hatta İstanbul'u kuşattıracağı askerlerini de daha fazla kırmak istemiyordu. Sonuçta bu nedenle de olsa Yeniçerilerin bahşiş talebine boyun eğiyor ve kendilerine 10 kese akçe dağıtıyordu. M. Zeki Pakal'ın cilt 1 adı geçen eser sayfa 312-313. İşte Sultan II. Mehmet'in ödediği bu bahşiş ki tarihçiler bunun cülus bahşişi olmadığını ileri sürüyorlardı. Daha sonra Yeniçeriler tarafından adeta müktesep hak durumuna getiriliyor. Bir kez verildiyse her zaman verilecek anlayışıyla gelenekleştiriliyordu. Bu arada hemen bir hususu da kaydetmek gerekir ki bazı tarihçilere göre de cülus bahşişi meselesini Fatih Sultan Mehmet bir düzene koyarak yasalaştırıyordu. Cülus bahşişi hakkında Fatih Sultan Mehmet zamanında tertip edilmiş bir kanunname olduğunu 16. asrın son yarısında vukua gelen bir vaka dolayısıyla anladığımız gibi Müverrih Ali de böyle bir kanundan bahsetmektedir. 1574 senesinde 3. Murad'ın cülusunu müteakip 28 Ramazan'da bir divan günü Kapı Kulu Süvari Birlikleri divanına gelip ağalarımız bize ulufelerimizi ve terakkilerimizi eksik verdiler diye şikayette bulunmuşlardı. Veziri Azam Sokullu Mehmet Paşa divandan dışarı çıkıp ne istediklerini sordu. Aşağı bölük halkı niçin biz bahşişi beraber alıp terakkiyi noksan alıyoruz diye sordular. Bunun üzerine Veziri Azam, yoldaşlar kanunu kadim iki baş bölük yani sipahiler ve silahlar beşer akçe alır. İki bölük sağ ve sol ulufeciler dörder akçe alır. Ve iki bölük dahi sağ ve sol garipler üçer akçe alır. Sultan Mehmet Han Gazi'nin defterlerini getirip gördük diye cevap vererek meseleyi halletmişti. Ordinarius Profesör İyi Hakkı Uzun Çarşılı cilt 1 adı geçen eser sayfa 338. Buna karşın yine de cülus bahşişi geleneğinin Sultan II. Bayezid'in tahta çıkışı sırasında zorla ve resmen başlatıldığı kayıtlarda açıkça gözleniyordu. Bu padişahın tahta çıkışı sırasında cereyan eden olaylar ve meydana gelen pazarlıklar Osmanlı yönetiminin ne derece mafyos bir karakter kazandığını acı bir şekilde kanıtlıyordu. Sorun bununla da sınırlı kalmıyor, Yeniçerilerin zorbalık ve tecavüzleri ne dereceye ulaştığını, ocağın ne denli mafyos bir kuruma dönüştüğünü gösteriyordu. Cülus bahşişi Yeniçeriler tarafından bahşiş olmaktan çıkarılıp padişahtan haraç almaya şöyle dönüştürülüyordu. Fatih Sultan Mehmet 3 Mayıs 1481 Perşembe günü yaşama gözlerini yumuyordu. Sadrazam Nişancı Mehmet Paşa Sultan II. Mehmet'in vefat haberini yasal varisin gelmesine kadar payitahttaki askerlerden saklamaya çalışıyordu. Bu cüretkar girişim aynı zamanda Nişancı Mehmet Paşa'nın yaşamıyla kumar oynaması anlamına geliyordu. Fatih'in naaşı kapalı bir arabaya koyuluyor. Sanki padişah rahatsızlanmış da sağlığa kavuşana kadar istirahat etmek üzere payitahta dönüyormuş. Bilindiği gibi Fatih yeni bir sefere giderken yolda vefat ediyordu. İzlenimi verilmeye çalışılıyordu. Sadrazam bu sırada Keklik Mustafa adlı mabeyinciyi de haberi ulaştırması için Amasya'daki Şehzade Bayezid'e gönderiyordu. Ancak diğer şehzade Cem büyük kardeşinin yerine tahta çıkmak amacıyla bir adamını Karaman'a gönderiyordu. Sadrazam aldığı önlemlerle yetinmiyor, daha ileri gidiyordu. İstanbul kapılarıyla ordunun bulunduğu Anadolu sahilinin girişini kapatıyordu. Başkent ile askerin haberleşmesini engellemek için bütün gemileri durduruyor, iki yaka arasında çalışmalarını yasaklıyordu. Hammer Cilt 3 adı geçen eser sayfa 240. Acemi olanların ise ordugahı Hümayun yakınındaki Fil Çayırı Köprüsü'nün onarımı ile görevlendiriyordu. Fil Çayırı denilen yer Anadolu yakasındaydı. Nitekim padişahın vefat ettiği haberi buraya gönderilen acemi olanları tarafından duyulup orduya yayılıyordu. Bunun üzerine Yeniçeriler toplanıyor ve açıkça isyan başlatıyorlardı. Buna bağlı olarak Pendik önünde demirlemiş olan bazı gemileri ele geçirerek Üsküdar'a geliyor, oradan da İstanbul'a geçiyorlardı. Aralarındaki zorbalar tarafından kışkırtılıp örgütlenen Yeniçeriler bir anda saldırıya geçiyor, varlıklı halkın evlerini basarak yağmalıyor, Yahudilerin servetine el koyuyorlardı. Zorbalar bu yağma ve tecavüzlerin dozunu arttırırken diğer taraftan da Sadrazam Nişancı Karamanlı Mehmet Paşa'yı öldürüyorlardı. Bu ortamda Fatih'in makbul adamlarından İshak Paşa durumun kötüye gitmesi karşısında yönetimi ele alıyordu. Vüzeradan tam yetki alan ve büyük bir metanet gösteren İshak Paşa geçici de olsa asayişi sağlamayı başarıyordu. Ancak isyancılar bir başka nedenle de korku salıyorlardı. Fatih Sultan Mehmet oğulları Şehzade Beyazıt ile Şehzade Cem'in kendisine karşı bir komplo düzenlemesinden korktuğu için şehzadelerin oğullarını yani kendi torunlarını İstanbul'daki sarayında rehin tutuyordu. Bayezid'in oğlu Korkut, Cem'in oğlu ise Oğuz Han idi. Şehzade Cem henüz 22 yaşında olduğu için Oğuz daha küçük bir çocuktu. Korkut ise çocukluktan yeni çıkıyordu. Sadrazam Nişancı Mehmet Paşa, Cem'i sevdiği için Yeniçeriler Bayezid'in saltanatını istiyorlardı. Her an saraya saldırıp bir şehzadenin çocuklarını katledebilirlerdi. Bu ihtimal devlet yönetimini ve halkı korku ile ürpertiyordu. Ne ki karışıklık fazla uzun sürmüyordu. Haberci 8 günde Amasya'ya gidiyor. Padişahın ölüm haberini Keklik Mustafa'dan alan Şehzade Bayezid 4000 adamı ile ertesi günü yola çıkıyordu. Bayezid 9 günde Üsküdar'a ulaşıyordu. Bu sırada Rumeli ve Anadolu arasındaki deniz çok sayıda tekne ile adeta örtülmüş bulunuyordu. Gemilerden deniz görünmez oldu. Sefineler kürek küreye birbirine çattılar. Askerin elbiseyi rengarenginden ruh-i derya sebzezade döndü. Gemilerin serenleri serv-ü şemşat göründü. Hammer Cilt 3 adı geçen eser sayfa 242 dipnot no 2. Devletin üst yönetimine mensup ümera, ulema ve ekabir yeni padişaha saygı sunmaya geliyordu. Fakat bu sırada yeniçerilerle dolu sandallar iki taraftan yeni padişahın kadırgasına yanaşıyor ve kadırgayı adeta kuşatıyordu. İshak Paşa sadrazamlık konusunda arzuluyordu. Ancak sadereti Mustafa Paşa'ya kaptırmaktan korkuyordu. Bu nedenle Yeniçeri Ocağı'ndaki adamları vasıtasıyla Mustafa Paşa'nın Yeniçerilerin ulufesinin arttırılmasına karşı olduğu dedikodusunu yayıyordu. Nitekim Yeniçeriler Mustafa Paşa'nın İstanbul'dan uzaklaştırılmasını istiyor, tehditler savuruyorlardı. Yeni padişah daha karaya ayak basmadan Yeniçerilerin bütün taleplerini yerine getiriyor, askerlerini kışlaya sokabilmek için Hamza Bey'in oğlu Vezir Mustafa Paşa'yı Anadolu'ya gönderiyordu. Hem de bu iş hemen orada yapılıyor, Mustafa Paşa kayıkla Üsküdar'a bırakılıyordu. İkinci Bayezid başına siyah bir kavuk, sırtına da siyah bir elbise geçirerek saraya geliyordu. Ancak sarayın kapısında savaş düzenine geçerek saf tutmuş olan Yeniçeriler tarafından karşılanıyordu. Bu savaş düzenindeki Yeniçeriler subayları vasıtasıyla padişaha bir arıza sunuyorlardı. Arıza da Nişancı Mehmet Paşa'yı idam eden ve şehri yağmalayanların cezalandırılmamaları isteniyordu. Bununla da kalınmıyor, geleneksel olmamakla birlikte Yeniçerilere fevkalade bahşiş şeklinde tahsisatların arttırılmasını talep ediyorlardı. Padişah hiç itiraz etmiyor, talepleri kabul ediyordu. Yeniçerilere verilen cülus bahşişinin ikinci misali budur. Şu vaka tesadüfi gibi görünmekle beraber Beyazıt'ın saltanatına itibaren bir şekli muntazam alarak 1774 miladi 1187 senesine kadar her sanatın bidayetinde tekerrür etmiştir. Bunun için sarf olunan akçeler mesarifi devlet sırasında ve Yeniçeriler avaidi meyanında görülür. Hammer Cilt 3 adı geçen eser sayfa 244. Cunus bahşişi en insaflı şekilde ödenmesi halinde bile gerçekten de devlet hazinesine büyük yükler getiriyordu. Asker sınıflarının her birisinin bahşiş ve terakkisi eşit değildi. Her yeniçeri neferine 3000, her sipahiye 1000, acemi olanlarına 2000, cebecilerle topçulara da biner akçe ödenmesi yasa tarafından emrediliyordu. Ancak cürus bahşişi nedeniyle yaptıkları zorbalıklar ve çıkardıkları rezaletler devletteki kadrolar tarafından da gizli bir memnunlukla karşılanıyordu. Örneğin sadrazama 30 bin, şeyhülislama 30 bin, vezirlerle kazaskerlerin her birine 20'şer bin, mazül mevalinin her birine 15 bin, kibar-ı müderrisine 3'er bin, meşayihten bazılarına biner, defterdarlara 20 bin, nişancıya 30 bin, çavuşbaşı ile kapı ketüdasına 15'er bin, rikab-ı hümayun ağalarına 10'ar bin, müteferrikalara 2'şer bin, reisül küttaba 7 bin, defter eminine 5 bin, efkaf muhasebecisine, mukata cacıya, teşrifatçıya, Anadolu ve Rumeli haraç muhasebecilerinin her birine 3'er bin akçe cürus bahşişi ödeniyordu. Bunun dışında daha pek çok küçük memur da ya cürus bahşişi ya da esvaplık, elbiselik alıyordu. M. Zeki Pakal'ın cilt 1 adı geçen eser sayfa 312. Yavuz Sultan Selim'e kadar cülus bahşişi olarak kesin meblağlar belirlenmiş değildi. Bu belirleme Sultan 1. Selim zamanında yapılıyordu. En önemli cülus bahşişi olaylarından biri de Sultan 2. Bayezid'in hal edilip Şehzade Selim'in Yeniçeriler tarafından tahta çıkarılması sırasında meydana geliyordu. Adeta bir iç savaşa dönüşen bu olay şöyle cereyan ediyordu. Sultan 2. Bayezid tahtı Şehzade Ahmet'e bırakmak istiyor ancak diğer Şehzade Selim saltanata talip oluyor ve Yeniçerilerde biz Selim'i isteriz diyerek padişaha baş kaldırıyordu. Selim tahta çıktığı takdirde Yeniçerilerin cülus bahşişini arttıracağını ve ulufelerine terakki vereceğini vaat ediyor, böylece desteklerini sağlıyordu. Pek çok çatışma ve kargaşadan sonra Yeniçerilerin baskısına dayanamayan 2. Bayezid saltanattan çekiliyor ve yerini Selim'e bırakıyordu. 23 Mayıs 1512 günü Sultan Selim Edirne'de oturmaya karar veren babasını uğurlamak üzere sur dışına çıkarak Edirne yoluna kadar kendisine refakat ediyordu. Bu sırada Yeniçeriler de cülus bahşişini arttırmayı vaat eden genç padişaha baskı yapmak amacıyla önlem alıyorlardı. Bunlar padişaha kendi kılıçlarının sayesinde saltanata geldiğini ve yine o sayede hükmedebileceğini göstermek ve ihtar etmek amacıyla kılıçlarını birbirine çatarak Selim'in geçeceği dönüş yolu üzerinde düzen kuruyorlardı. Bir başka ifadeyle Ağal Osman tahta geçemez meğer kul kılıcı altından geçe kuralı işletiliyor, Yeniçeri zorbaları merkezi otoriteye bir kez daha gözdağı veriyorlardı. Sultan Selim kendisine karşı planlanan gösteriyi sur dışındayken haber alıyordu. Bunun üzerine hemen saraya dönmüyor, onun yerine Sultan Bayezid'in hazinesini teslim almak gerekçesiyle Yedikule'ye gidiyordu. Yedikule'den ayrılırken ani bir kararla güzergah değiştiriyordu. Padişah sur dibindeki bir yoldan sarayına ulaşırken hazırlık yaparak düzen kuran Yeniçeriler bundan habersiz kılıçlarını çatmış olarak yol üzerinde bekliyorlardı. Nihayet bu bekleyişleri boşa çıkıyordu. Ancak padişah kararlı davranamıyor, şehzadeyken Yeniçerilere verdiği söze sadık kalarak hem cülus bahşişine zam yapıyor hem de ulufelere terakki vererek dağıttırıyordu. Tezyidini vaat etmiş olduğu bahşişi vermemeye cesaret edemedi. Hammer, cilt 4 adı geçen eser sayfa 101. Üstelik Bayezid'in belirlemiş olduğu 2000 akçe yerine her Yeniçeri 3000'er akçe bahşiş alıyordu. Dahası yeni bir hesap ve uygulama ile de bu yıkım sayılabilecek cürus bahşişini kurumlaştırıyordu. Yavuz devrine kadar cürus bahşişi miktarı Yeniçeriler için muayyen değilmiş. Yavuz kendi zamandaki raiç üzre yani bir Osmanlı altının 60 akçe olması üzerinden her bir Yeniçeri'ye 3'er bin akçeye mukabil 50'şer altın vermiş. Ve bundan sonra bu 3000 akçe bahşiş usulü kanun olarak devam etmiş. Her Yeniçeri'ye 3000 akçe cülus bahşişinden başka 2 akçe de terakki verilir. Yani yevmiyelerine zam yapılırdı. Cebeci ve topçu biner ve acemi olanları 2'şer biner cülus bahşişi alırlardı. Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzun Çarşılı cilt 1 adı geçen eser sayfa 339. Sultan Selim'in yaptığı zamlı cülus bahşişi ve ulufe ödemeleri Osmanlı Devleti'nin hazinesini şiddetle sarsıyordu. Gerçi Yeniçeriler kazandıkları servetle mutlu oluyorlardı ama hazine adeta boşalıyor. Bu nedenle de Osmanlı halkının tümüne Musevi, Müslüman, Hristiyan ayrımı yapılmaksızın ağır vergiler konuluyor, mevcut vergilerin oranları ise arttırılıyordu. Örneğin padişahı selamlamak ve onun korumasını sağlamak amacıyla İstanbul'a gelen Raguzalı temsilciler son derece iyi karşılanıyor ve bundan büyük memnuniyet duyuyorlardı. Ancak Raguzalı tacirlerin getirdikleri malların Osmanlı limanlarına indirilmesi sırasında %5 oranında bir rüsum konulması Raguza delegasyonu üzerinde soğuk duş etkisi yapıyor, büyük üzüntüye yol açıyordu. Hammer, cilt 4, adı geçen eser sayfa 101. Diğer taraftan Yeniçerilerin genç padişaha karşı takındığı zorbaca tavır ve padişahın da geri adım atması bu eğilimdeki çevrelere cesaret veriyordu. Nitekim Yeniçerileri örnek alan bir sancak beyi kendi ödeneğinin arttırılması için padişaha başvuruyordu. Padişah bu talep karşısında bir şey söylemeden kılıcını çekiyor ve hemen orada sancak beyinin başını kesiyordu. Hammer, cilt 4, adı geçen eser sayfa 101. Sultan Selim'in cülusuyla başlayan bu yüksek meblağlı uygulama ekonomik çöküntü derinleştikçe Yeniçerilerin iştahını kabartıyordu. Ocağı Bektaşiyan bunun önemli bir gelir kapısı haline getiriyor, tahta yeni çıkan padişahların başının üzerinde kılıç sallayarak cülus bahşişini adeta cülus haracına dönüştürüyordu. Cülus bahşişinin de bir raconu, buna ritüeli de denebilir, bulunuyordu. Padişahın kapı kulu askerlerine cülus bahşişi verirken bunu bizzat kendisinin ilan etmesi ve kullarının bahşişi ve terakkileri makbulümdür verilsin demesi, Yeniçerilerin duyabileceği şekilde yüksek sesle söylemesi gerekiyordu. Yeniçeriler bu sözleri padişahın ağzından bizzat duymayı şart koşuyorlardı. Nitekim bu racon ritüel dikkate alınmadığı için 2. Selim'in tahta çıkışı sırasında hem kendisinin hem de hükümetin prestij ve otoritesi sarsılıyor, kırılıyordu. Olay şöyle cereyan ediyordu. Sultan Süleyman'ın Belgrad'da cenazesine katılan Selim namazdan sonra otağına dönüyor, cülus bahşişiyle ilgili hiçbir şey söylemiyordu. Bunun üzerine asker üzülüyor, eski yasalara bağlı kalınmadı diyerek söylenmeye başlıyordu. Oysa Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa genç padişaha daha önce kul taifesi ecdadı izamınızın kanun üzere bahşiş ve terakkilerini bizzat lisanınızdan işitmek adetleridir. Yani cümlesi verilsün makbulü hümayunumdur denilmesini isterler. Ve sonra kadimi kanunları üzere çavuşları el kaldırıp ocaktan geçen yoldaşlarına ve Ali Osman padişahlarına dua edip cümlesi amin demek kaide-i kadimeleridir ve hayır bereket dahi bundadır diyerek uyarmış bulunuyordu. Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzun Çarşılı, cilt 1, adı geçen eser sayfa 340. Ancak padişah bu uyarıyı dikkate almıyor, sessizce odağına dönüyordu. Bunun üzerine Yeniçeriler hem söyleniyor hem de tarizde bulunuyorlardı. Sultan 2. Selim bu baskıya daha fazla dayanamıyor ve Yeniçerilere ikişer bin, bölük halkına ise biner akçe bahşiş dağıtıyordu. Ancak Yeniçeriler buna itiraz ediyor. Kanunumuz üçer bindir, bin akçede sefer inamı verilmesi kanundur diyerek ayak diretiyorlardı. Ancak elde mevcut para bulunmadığı için kalan kısmının İstanbul'da ödenmesi taahhüt edilerek ortalık ve sinirler yatıştırılıyordu. İstanbul civarına gelindiğinde ertesi gün şehre girilmesi kararlaştırılıyordu. Sultan 2. Selim o gün Halkalı'da mola veriyor, geceyi sadrazamın buradaki çiftliğinde geçiriyordu. Ancak geceleyin meşaleler yakarak şarap fıçılarının etrafında toplanan Yeniçeriler adeta fesat meclisi kuruyorlardı. Nitekim bu durumu gören Müverrih Selaniki ile bir arkadaşı Litrova köyünde durumu Reisül Küddab Mehmet Çelebi ile Sırkı katibine ihbar ediyor fakat bir önlem alınamıyordu. 5 Kasım 1566 güne güneş doğarken Kaymakam İskender Paşa, Kapıdan Piyale Paşa, Müftü Ebu Suud Efendi ile ulemadan oluşan bir topluluk padişahı karşılamak üzere İstanbul dışına çıkıyordu. Selim bu grubu büyük iltifatlarla kabul ediyor, hatta elini Ebu Suud Efendi'nin kavuğuna sürerek özel bir saygı gösteriyordu. Bu sırada alay çavuşları padişahım çok yaşa diye bağırışıyorlardı. Büyük bir kalabalık oluşuyor, halk birbirini itip kakarak sıkışıyor, seçkinlerden oluşan topluluğa tezahürat yapıyordu. İşte bu sırada Yeniçeriler harekete geçiyordu. Bunlar saflarını iyice sıkılaştırıyor ve ilerlemek isteyenleri itip yere düşürüyorlardı. Şehzade Camii civarına geldiklerinde ön sıradaki askerler duruyor, yürümüyordu. Böylece konvoyu durduruyor, ilerletmiyorlardı. Bunun sonucunda o sırada Edirne kapıda bulunan padişah da duruyor, ilerleyemiyordu. Vezirler telaşa düşüyor, ne var, ne oldu diye soruyorlardı. Buna karşılık komplocu Yeniçerilerde yolda bir at arabası var, yürümeye engel oluyor yanıtını veriyorlardı. Bu durum karşısında 2. Vezir Pertev Paşa Yeniçerilere doğru ilerleyerek, "Yiğitlerim sizin hareketiniz münasebetsizdir." diyor. Fakat Yeniçeriler tarafından kendisine hakaret ediliyordu. İçlerinden bir yeniçeri harbe ile paşaya vurarak atından düşürüyordu. O sırada gelen kapıdan paşa, askerler bu ayıp değil mi diye bağırıyordu. Ona da hakaret ediyor, vurup atından düşürüyorlardı. Aynı şekilde Ferhat Paşa da saldırıya uğruyor, kendisine ve atına silahların kundağı ile saldırıp vuruyorlardı. Yeniçerilerin giderek saldırganlaştığını ve durumun kritikleştiğini gören Vezir Ahmet Paşa ile Sadrazam Sokullu, söz dinlemeyen Yeniçerilerin üzerine avuç avuç altın atmaya başlıyorlardı. Bu arada yumuşak ve yatıştırıcı sözler söyleyerek ortalığı sakinleştirmeye çalışıyor, diğer yandan sarayın kapısına doğru çekilmeyi başarıyorlardı. Hammer, cilt 6, adı geçen eser, sayfa 188-189. Bu sırada Yeniçeri ağası ortaya atılıyor ve mendilini boğazına sarıyordu. Boğazına mendil sarmak sizin elinizdeyim, arzu ederseniz bununla beni boğabilirsiniz ama önce dinleyin anlamına geliyordu. Ağa, kardeşler lütfedin, ihsan edin diye bağırıyordu. Zorbalar, sen bize sefer sırasında şekerli peksimet yedirdin. Lakin şu suretle padişahın, sadrazamın hazinelerini kurtaracağını sanıyorsun. Hata ediyorsun. Sen de elimizden kurtulamayacaksın. Sen de devrilen arabanın yanında halini göreceksin diyerek onu susturuyorlardı.
4. kaset 1. yüzün sonu.